Ayrım 47.
Herkes ona kopya veriyordu. Bana da bu hususta kesin emir verilmişti. Onun hiçbir şey yaptığı yoktu. Bu yardımları bir prens hoşgörüsüyle kabul ediyordu. Onu sözlü yoklamalar için ders saatleri dışında çalıştırmak zorundaydım. Bazen yıldırım tahtaya kalkınca beni ön sıraya oturtuyorlardı. Ona fısıldamalıymışım. Bu zor ve tehlikeli bir işti. Onu çalıştırmaya başladım sonunda. Kalın kafalının biriydi. Sık sık evine gidiyordum. Yıldırıma kızmak zordu. Bir melek gibi sırıtırdı daima. Zarif hareketlerle dolaşır, altın sarısı saçlarını alnına doğru iter ve pantolonunun arkası parlamasın diye sınıfa her gün minder getirirdi. Paçaları kirlenmesin diye de devamlı kıvırırdı onları. İyi futbol oynardı. Ama ondan iyi oynayanlar da vardı. Bütün kelimeleri yanlış yazardı. Mektuplarını düzeltirken saçımı başımı yolardım. Bütün sesli harflerden sonra sesleri uzatmak için yumuşak G koyardı. Lazım yerine lazım yazardı. 10 kere anlattığım bir matematik problemini sonunda anladığını sanırdım. Öyle görünürdü. İmtihanda aynı problem gelince gene kopya isterdi benden. Ona yaptığım bütün yardımları küçümserdi. Duygusuzdu. Zayıf gördüğü herkes dalay ederdi. Yalnız benden çekiniyordu. Bana ihtiyacı vardı. Bütün bunlardan sonra bir de romantik geçinirdi. Yakışıklı olduğunu söylerdi. Fakat burnu çarpıktı ve kendisi de ufak tefek oyuncak gibi bir şeydi. Babası çok zengindi. Her zaman özentili bir perişanlık içinde gezerdi. Sınıfta giyime düşkün olanlar onun bu düzenli savrukluğunu taklit ederlerdi. Benim derbederliğimle ise alay ederlerdi. Aramızdaki farkı göremezdim. Sınıf birincisi olduğum halde sınıfın en aptal çocuğu olduğumu oy birliğiyle karar verilmişti. İşin kötüsü ben de bu karara katılıyordum. İçime kapanıp haksızlığa uğramış bir insan görünüşüne bürünemiyordum. Bütün bu olayları baştan yaşayabilseydim. Hallaç pamuğu gibi atardım hepsini. İster istemez sınıfın çalışkanlarıyla yakınlık kuruyordum. Onlar da başka bir sıkıntı kaynağıydı benim için. Bir kere Yıldırım, Nihat, Ayhan gibi serseriler ilişki kurmamı hoş görmüyorlardı. Onlar da soylu bir sınıf sayıyorlardı kendilerini ve ben de bu sınıfın bir temsilcisi olarak ihanet etmiş oluyordum onlara. Beni top gibi oradan oraya atıyorlardı. Bir de gerçekten aptallar vardı. Onlar da beni duygusuz sayıyorlardı. Bu aptallardan özel Nihat'ın sevgilisine aşıktı. Akşama kadar yanına oturup teselli etmek gerekiyordu onu. Birkaç gün denedim, sonra canım sıkıldı. Sonunda Nihat'ın sevgilisinin de başka bir çocukla seviştiği anlaşıldı. Ve Nihat da aptallar sınıfına atıldı. Kırmızı gülleriyle aptalca şiirlerinden de bıkılmıştı zaten. Fakat Yıldırım'a sevgilisi ihanet edince kimse gülmedi ona. Yıldırım'ın evinde toplanıyorduk. Yıldırım dalgın, ümitsiz aşık rolünde daha da sevimli görünüyordu. Kulağı çok zayıf olduğu halde beceriksiz dokunuşlarla piyanoda aldatan sevgilinin şarkısını çıkarmaya çalışıyordu. Sonra aynı şarkıyı plaktan dinliyorduk gece yarısına kadar. Bu arada ben de aynı problemi defalarca anlatıyordum ona. Dalgın ve mahzun beni dinliyordu. Böyle dertleri olmayan bir Selim'i kıskanıyormuş gibi yapıyordu. Kaderini boğmak için içiyordu. Oysa içkiye dayanıksızdı. Bir iki kadehten sonra şişeyi bırakıyordu. Bütün şişeyi ben bitiriyordum. İçkinin etkisiyle çocuklar garip hareketler yapıyorlar. Başlarını halılara filan vuruyorlardı. İçkiye dayanıklılığımı biraz olsun hayranlık uyandırdığını görüyordum. Bu arada aptal olmadığım anlaşılmıştı fakat itiraf edilmiyordu. Ben de göründüğüm kadar masum değildim. Sınıfın çalışkanları yanımda kötülenince sesimi çıkarmıyordum. Sesimi çıkarmamak ne demek? Ben de bazı örnekler vererek katılıyordum onlara. Çalışkanlarla birlikte de Yıldırım'ı çekiştiriyorduk. Çalışkanlar sınıfı da benim Yıldırım'a gitmeme göz yumuyordu. Küçük hesaplarım vardı. Bu hesapları bir yana bıraksaydım yapayalnız kalacaktım sınıfta. Nihat'ı da bir kenara itmişlerdi işte. Bütün mesele zayıf bir tarafınızı yakalamamalarıydı. Ondan sonra kurtuluş yoktu. Birbirlerine de aynı davranışlarda bulunmaktan, gizlice birbirlerinin arkasından alay etmekten çekinmiyorlardı. Arkadaşının gülünç bir yanını yakalayan biri hayranlıkla dinleniyordu. Belki bir çeşit yaratıcılık vardı bunda. Okulda oynanan bir piyeste rol almam yorumlara yol açmıştı. Tartışmalara konu olmak hoşuma gidiyordu. Beni sahnede çok sahte ve gösterişli buluyorlardı. Alay ediyorlardı. Neden hoşuma gidiyordu bu alaylar? Oyunumu seyrederken ön sıradakiler başlarını ve parmaklarını sallayarak seni biliyoruz, bize rol yapma demek istiyorlardı. Aramızda konuşurken kahkaha attığım bir sırada işte diyordu Aydın, içlerinde en iğrenç olanı. Oyunda da böyle sahte kahkahalar atıyorsun. Gerçek hayatta da sahteyim diyordum gülerek. Bu işte bana göre biraz aşağıda kaldıklarını hissediyorlardı. Alaylarının bu neden içim işlemediğini seziyorlardı. Beni artık kendilerinden biri olarak kabul ederlerse bu aşağılık durumdan kurtulacaklarını düşünüyorlardı. Onların kızları da oyunumu seyretmişlerdi. Beni pek çocuk bulduklarını söylemişlerdi. Hemen teslim olmak istemiyorlardı bana. Seni bizim kızlar daha adamdan saymıyor demek istiyorlardı. Fakat benim gibi sahneye çıkmayı becereceklerini de düşünmüyorlardı. Bu konuda üstünlüğüm tartışma konusu bile olmuyordu. Aydın beni himayesine almıştı. Yakışıklı bir çocuk olduğumu söyleyerek savunuyordu beni. Artık onu eskisi kadar iğrenç görmüyordum. Benim anormallikten kurtulduğuma, ancak hafif bir aptallığım kaldığını oy birliğiyle karar verdiler. Yıldırım çekimser kaldı. Şimdi görselerdi beni ne derlerdi acaba? Hiçbir şey diyemezlerdi. Hiç olmazsa kendimi gizlemesini öğrendim bu arada. Hepsi vız gelir artık. Yıldırım'ı babası iflas etmiş dediler. Çalışkanlardan Erol anlatmıştı. Yıldırım bir lokanta işletiyormuş. Erol gitmiş. Garsona Yıldırım'ı çağırtmış ve lokantada beğenmediği noktaları belirtmiş. Çok sinsiydi Erol. Okuldayken onlarla hiç takılmazdı. İntikamımı aldım diyordu. Yıldırım'a lokantadan çıkarken inşallah başarırsın demiş ve Amerika'dan aldığı son model arabasını atlayıp uzaklaşmış. Erol'u dinlerken belirsiz bir sevinç duymadım diyemem. Öğretmenler eve haber göndermişlerdi oğlunuz sınıfın serserileriyle dolaşıyor diye. Sonunda benim serserileri yola getirdiğim oy birliğiyle kabul edildi. Onların okulu bitirmelerini sağlamışım. Onlara bunun ne yararı oldu bilmiyorum. Bana ne yararı oldu onu da bilmiyorum. 30 Mart. Her hatıram utanç verici. Şeker kralının nişanlısı ya da sevgilisi de garip bir hatıra. Kızı dün yolda gördüm. İhtiyar görünüşlü bir genç kadın olmuş. O hayata dayanamazdı gibi beylik bir yargıyla geçiştirilebilir durumu. Ben tanıdığım zaman 17 yaşındaydı. Ben de 14 yaşındaydım. Şeker kralı, kız, ağabeyi ve ben sık sık gece kulüplerine gidiyorduk. Ben dans etmesini bilmiyordum. Şeker kralı da etmiyordu. Büyümüş de küçülmüş bir çocuk olduğum için benimle konuşmaktan, beni yanında dolaştırmaktan hoşlanıyordu. Ben durumun farkında değildim. Kıza aşık olduğumu sanıyordum. Onunla dans edemediğim için üzülüyordum. Kız benimle alay ediyordu. Bana sokuluyor, koluma giriyor, omzuma yaslanıyordu. Beni zorla dansa kaldırmak istiyordu. Birlikte ping pong oynuyorduk. İkimizin de saçı alnımıza dökülüyordu. İkimizin de saçı siyahtı ve ikimiz de ping pong oynarken ikide bir saçımızı düzeltiyorduk. Geriye itiyorduk ve ikimiz de terleyip kızarıyorduk hemen. İkimiz de eksüz mi diyorduk top masanın kenarına çarptığı zaman. Beni çocuk buluyordu. Benimle eğleniyordu. Gece kulüplerine gündüz gidiyorduk. Orkestra bir kenarda prova yapıyordu. Şeker kralı orkestraya benim istediğim parçaları çaldırıyordu. Kız da bana sarılarak dans ediyordu. Şeker kralı gülüyordu. Kızın adı Sabahat'tı. Nedense ona Aydan deniyordu. Şeker kralının onunla evlenmeyeceği söyleniyordu. Kızı ağabeyiyle sıcak bir yaz günü yolda görüyorum. Hafif elbiseleriyle uçar gibi yürüyorlardı. Konuşurken söz arasında İstanbul'a gidelim diyorlardı. Bu akşam gitsek iyi olur diyorlardı. Sonra hemen gitmeye karar veriyorlardı. Hemen oradan bir taksi tutuyorlardı ve gerçekten gidiyorlardı. Onları hayranlıkla seyrediyordum. Hayretime gülüyorlardı. Akşam üzeri tenis kulübünde yanına gidip durumu anlattığım zaman Şeker Kralı da gülüyordu bana. Üzülme diyordu, gelirler. Bir vodka limon ısmarlıyordu hemen. O zamanlar vodka limonu çok seviyordum. Sonra Şeker Kralı ile ping pong oynuyorduk. Beni yeniyordu. Herkes yeniyordu beni. Daha yeni öğreniyordum. Birlikte atış poligonuna gidiyorduk. Bize her yerde çok saygı gösteriyorlardı. Şeker Kral ilk karısından olan oğlunun haylazlığını anlatıyor ve beni övüyordu. Arkadaşlarının çocukları da haylazdı. Hepsi beni övüyorlardı ve beni koruyorlardı. Fazla vodka içmeme izin verilmiyordu. Kulübe Şeker Kralı'ndan önce gidip rahat etmek istiyordum. Fakat garsonlar da beni koruyorlardı. Herhalde onların da haylaz çocukları vardı. Şeker Kralı'na Aydan'la evlenip evlenmeyeceğini sormak istiyordum. Aydan İstanbul'dan tanımadığımız bir adamın arabasıyla ve bir sürü yeni arkadaşlarıyla dönüyordu. Hep birlikte bir gazinoya gidiyorduk. Yeni gelen İspanyol dansözlerinin bulunduğu gazinoya. Bir masaya sığmıyorduk. Birkaç saat sonra da herkes birbirini kaybediyordu. Konuşmayı çok seviyordum. Aydan'ın İstanbul'dan getirdiği yeni arkadaşlarıyla hemen dost oluyor ve anlatmaya başlıyordum. Konuşmalar beni büyülüyordu. İnsanların söyledikleri sözlerden heyecanlanarak kendilerini konuşmaya kaptırmaları benim için bulunmaz bir nimetti. İnsanları dinlerken onların bir an gelip kendilerinin farkında olacakları ve heyecanlarından utanacakları düşüncesi beni korkutuyordu. Onlara çevrelerini unutturmaya çalışıyordum. Bütün dikkatimi üzerlerine çeviriyor ve onları konuşmalarında hiç yalnız bırakmıyordum. Dinleyenlerden biri sıkılırdı, bu duygusunu belli eder endişesiyle herkesi kolluyor, böyle olduklarını tahmin ettiklerimi sohbetin dışında tutmaya çalışıyordum. Konuşurken ben de çevremden uzaklaşıp gidiyordum. Beni dinleyip dinlemediklerini zor fark ediyordum. Sabaha kadar durmadan konuşabilirdim. Gecenin bitmeye başladığını anlayınca mahzunlaşıyordum. Konuştuğum insanların peşinden gitmek, onları yatak odalarına kadar, hatta ertesi gün işe gidinceye kadar, hatta işlerinde çalışırken izlemek, durmadan konuşmak ve dinlemek istiyordum. Ayrılınca insanların birbirlerine hemen yabancılaştıklarını, eski havayı bir türlü canlandıramayacaklarını düşünüyordum. Kesintilere dayanamıyordum. Kuşkulu ve ürkektim. İnsanlara ancak benim yanımda oldukları zaman güveniyordum. Benden ayrılınca beni yargılamaya başlayacaklarını ve tekrar bana döndüklerinde artık eski sevgilerinin tükenmiş olacağını düşünerek korkuyordum. İnsanlara çok önem veriyordum aslında. Benim için ne düşünecekler diye içim titriyordu. Yatağa yatınca o gün yapmış olduğum aptallıkların utancı içinde kıvranırken bütün bu kusurlarımı onların da görmüş olduğunu ve onların yatağa yattıkları zaman benim gibi olayları gözden geçirince benim saçmalamış olduğumu birden göreceklerini ve benden nefret edeceklerini, daha kötüsü artık bana aldırmayacaklarını düşünüyordum. Onlardan hiç ayrılmasam, onları sürekli konuşmalarımla serseme çevirsem, onların bu ağır yargılarından kurtulabileceğimi ümit ediyordum. Şeker Kralı başka masada oturuyor ve ben onun da benden artık sıkıldığını sanıyordum. Beni kötü sonuçların beklediğini kuruyordum kafamda. Daha doğrusu ben kurmuyordum. Kafamda kurulu bir makine vardı ve bu makine durmadan, ara vermeden düşünceler, izlenimler sıralıyordu. Bu makinenin idaresi benim elimde olsaydı yalnız istediğim şeyleri istediğim sırada düşünebilseydim neler başarmış olacaktım. Kafamda bir sürü sürpüntü düşünce olmasaydı bazen benim bile beğendiğim düşüncelerle dolu olsaydı beynim. Kaybediyordum. Düzensizlik ve duruma hakim olamamak yüzünden kaybediyordum. Naci Aydan'ın ağabeyi Şeker Kralı'nın gazinodan ayrıldığını söylüyordu. Naci ile peşine düşüyorduk onların. Kimsenin yanımdan ayrılmasına dayanamıyordum. Param olmadığı için tek başıma arkalarından gidemiyordum. O zaman daha genç bir adam bile olmadığımı anlıyordum. Naci'nin de bir işi yoktu. Şeker Kralı'ndan para aldığı söyleniyordu. Dedikodular dolaşıyordu. Aydan'ın Şeker Kralı ile nişanlı olmadığı söyleniyordu. Naci de bu duruma göz yumuyor deniyordu. Ben ortada bir çirkinlik göremiyordum. Herkes güzeldi. Kötü bir söz söylenmiyordu. Kayar gibi yaşıyorduk. Olup bitenler bana bir rüya gibi geliyordu. Kapılmıştım. Sonra hiçbir şey olmadı. Şeker Kralı Aydan'la evlenmedi. Ortadan kayboldu. Bana Allah'a ısmarladık bile demeden gitti. Aydan İstanbul'da yaşamaya başladı. Birkaç kere evlenip ayrıldıktan sonra onu tekrar gördüm. Beni evine çağırdı, gitmedim. Neden gitmediğim ayrı hikaye. Şimdi de güzel yüzü ve parlak siyah saçları geride kalmış. Sabahın erken saatleriydi. Uyuyamadığım bir gecenin sabahında bitkin dolaşıyordum sokaklarda. Anlattığına göre bütün gece içmiş. Eve yeni gidiyormuş. Bu kadar konuştuk. Bana ilgisiz gözlerle baktı. 2 Nisan. Annem beni çok zor doğurduğunu söyler durur. Bu sabah ona soruyorum. Beni doğurduktan sonra kafatasımı yokladın mı? Bu zor doğum sırasında bir ezilme, bir çökme oldu mu acaba? Anneme diktim gözlerimi. Bakışlarım ona baskı yaparak kendini suçlu hissetmesini istiyorum. Annemi arada bir çatarım, kalıtım nedeniyle. Mendel yasalarıyla hırpalarım onu. Daha akıllı, daha kabiliyetli, daha becerikli olsaydın ya da beni doğurmasaydın diye yüklenirim ona. Eksik yönlerini düşünseydin, bunların çocuğuna da geçeceğini düşünerek evlenmeseydin. Liseyi bitirdiğine göre sana da Mendel yasalarından bahsetmişlerdir. Ayrıca babanla bu kadar farklı bir temel yapıya sahip olduğun halde neden onunla evlendin? İkiniz aşırı çelişik uçlarda bulunan karakterlerinizin bana nasıl etki edeceğini, benim hücrelerimi nasıl bir çıkmaza sokacağını hiç düşünmediniz mi? Annem bana hayrandır. İçinden onunla ilgilendiğim, onunla konuştuğum için sevinir. Dışındaysa kızar görünür bana. Hele ona bir şey öğretmek istediğimi, bilgiyle ilgili bir sohbet yapacağımızı sezerse hemen davranır, kalkar yerinden. Ocaktaki yemeğin altını söndürür ya da elindeki örgüyü kaldırır ya da radyoyu kapatır, beni iyi dinleyebilmek için. Gerçek ilginin bu kadar candan bir belirtisini başka yerde gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Yemeğin dibini tutmasına da aldırmasın diyeceksiniz. Siz de çok şey istiyorsunuz. Beni dinlerken içinden tanıdıklarının çocuklarıyla karşılaştırır. Hangisinin oğlu annesine Mendel yasalarına dayanarak çatabilir sorarım size. Siz istediğiniz kadar anormal deyin benim oğluma. Her gün tıraş olmuyor, kılıksız dolaşıyor deyin. Ahmet Bey'in şu Tosyalı pirinç tüccarın oğlu şişman Nusret böyle konuşabilir mi? Annem kendini savunmaya çalıştı. Başka annelere örnek verdi. Burada kolayca kazanır işte. Kafa tasımın çok düzgün olduğunu, ilkokula giderken kafam tıraş edildiği zaman herkesin kafamın yuvarlaklığına hayran olduğunu söyledi. Albümden resimler çıkararak örnekler verdi. Karpuz gibi bir kafa tasım varmış. Böyle ciddiye alınma hoşuma gidiyor. Biraz daha kültürlü olsaydı annemle birçok meselemi konuşabilirdim. Biraz neşelendim. Bu görünüşüm de onu sevindirdi ayrıca. Cesaretlenerek işe gidip gitmeyeceğimi sordum. Bana çok uzak bir mesele geldi bu işe gitmek. Bütün gün suratımı astım. Gece onu bir gazinoya götürdüm. Aynı yaşta iki insan gibi davrandık birbirimize. Annem çok gururlandı. Sonra birden sıkıntısının geldiğini hissettim. Sevinç, eğlenme gibi şeylere düşman bu sıkıntı. Sabaha kadar Günseli'nin evinin çevresinde gezindim. Kapıyı çalacak gücüm yoktu. 3 Nisan. Bu deftere kendimi anlatmaktan usandım. Başkalarının düşüncelerini de yazmak istiyorum. Benim mahremi esrarım oldu bu defter. Aklıma gelen her şeyi yazabilirim buraya. Ben bir eskiciyim, eskiye dönük bir adamım. Ülkemizin insanları eskiden bugünkü gibi bilgili olmadıklarından, büyük bir içtenlikle, büyük bir saflıkla, büyük bir iyi niyetlilikle ve her şeyi yeni öğrenen insanların coşkunluğuyla bize özentisiz eserler kazandırmışlardır. Yıllardır çocukluğumda beni büyüleyen kitapları, dergilerdeki yazıları yeniden gözden geçirmedim, buna cesaret edemedim. Eski büyünün bozulacağından korktum. O günlerde okuduklarımdan aklımda kalan kırıntıları, o canım yazarların büyülü sözlerinden bilincimin akıntısına takılan ve uykuda duyulan seslere benzeyen yarım sözleri yeniden canlandırmak için uğraşıyorum saatlerdir. Aklımda yarım şiirler, hikaye parçaları, gazete havadisleri, okul kitabı metinleri yüzüyor. Bilincimin dar boğazlarından yüzerek geçiyorlar belli belirsiz biçimleriyle. Onları özlerinin dışında başka bir anlam içinde seziyorum. Neden güzel olduklarını bulup çıkaramıyorum. Acaba güzel olan anlatış biçimlerimi bilemiyorum. Aklımda kalanları gelişi güzel yazıyorum. Belki hepsi de uydurma. Aklımda öyle kalmış. Ne yapayım? Şiirler hatırlıyorum. Yabancı dillerden çevrilmiş, yabancı dil kokan şiirler. Orada her şey büyülü usandıran bir haşmetle görünür. Bütün renkler ve kokular iç içe. Kader duvarları koyu ve karanlık gölgelerini salarlar buradan ebediyete kadar. Daha eski dilden olanları da var. Eskidikçe güzelleşiyorlar. Mütasevver ve mülayim bütün muadiletlerin müpemiyeti. Bu sakin heyulayı fıtretle kaydediyor. Deniz cisimlerinin mütemadi nikası içinde zulmet bana artık zannedildiği kadar müstakim görünmüyor. Belki de bunlar sadece yabancı şiirlerin etkisiyle yazılmış. Bilmiyorum, karıştırıyorum. Ya manzumeler? Seni hürmete layık yapan kara sapandır. Toprak altında yatan ya deden ya babandır. Bir şeye sahip olan işte onu yapandır. Yazık, traktörle toprağı işleyeni, armutları olmadan üstünden dişleyeni. Saffet ağabey bana bir sürü manzume ezberletmişti. Bu arada hicivler, taşlamalar da vardı. Hepsi de aynı tezgahın imalatı gibi ne güzel birbirine benzerdi. Şimdi anlıyorum, şiir orduları kurulabilirdi böylece. Ekmek 25 kuruş, bu ne biçim hükümet? Kalmadı artık bizde hakka hukuka hürmet. En sevdiklerim de tercüme romanlardı. Lagrange, Lecoq'a sert bir nazar atfetti. Aşağı Loretania'nın bu iki muannit serserisi için mutavaat kabul etmez bir vaziyet hasıl olmuştu. Her ikisi de müthiş bir haleti ruhiyenin esiri olmuşlardı. Lecoq nevmidane konuştu. Hissiyatına mağlup oluyorsun. Mercier bu elin vaziyetten bil istifade. Marguerite avucunun içine o menfur arzularına rağm etmek üzere ve gayri kabili ret bir şekilde bu toprakların üzerinde bize hayat hakkı tanımayarak alacaktır. Günün bu saatlerinde Tosfanya Vadisi derin bir sükunet içindedir. Ağaçların yaprakları bir nebze olsun kımıldamaz. Vatren'in malikanesine giden tozlu ve kış mevsiminde nakil vasıtalarının seyir seferine imkan vermeyen yol, Şölye Dağı'nın eteklerinden kıvrılarak bu nefis manzarayı seyyahların gözlerinin önüne gayri kabili nisyan bir şekilde serer. Yolun iki tarafı Mersin, Ahududu, Pelesenk ve Merdümeri ağaçlarıyla kaplıdır. Bahçelerin hududu olan harap duvarların üstünü örten böğürtlen, ısırgan, şebboy, hindiba ve avret otları birbirine sarılarak yükselirler. Bu havalinin hususiyeti addedilen ve mahalli halk arasında peş tabir olunan bir nevi çalılık, terk edilmiş arazi ve Şölye Dağı'nın sarp kayalarının arasını bir halı gibi tefriş eder. Muvar Nehri, arazinin bu kısmında kirli ve bulanık bir manzara arz ederek akar. Sıcak günlerde serinlemek isteyen köylüler bu müstekreh manzarayı nazar itibarı almayarak nehrin serin sularına kendilerini elbiseyle terk ederler. Malikane'nin şimali şarkısında metruk bir değirmen vardır. Ahalinin lanetli apt olunması sebebiyle yaklaşmaktan içtinap ettikleri bu harap binada çoban Lotriye yaşar. Vatren'in malikanesinin cenubunda Muvar Nehri'ne karışan Despio çayı bu değirmenden geçer. Bina zeytin ağaçları ve servilerin ortasında meşhum bir manzara arz eder. Hikayemizin iptidalarında Lotriye bu değirmende yalnız başına oturuyordu. Camsız penceresinden bakıldığında bütün vadiyi görmek kabildi. Etrafta Lotriye'nin koyunlarının otlamasına müsait, mevzul miktarda uzun ve yaz mevsiminin ortalarına kadar yeşilliğini kaybetmeyen otlar bulunuyordu. Tosfanya koyunları havalide meşhurdu. Akşam vakti Malikane'nin yüksek duvarlarının arasındaki küçük patikadan koyunlarını geçiren Lotriye, Malikane'nin kapısı önünden geçerken Vatren'in demir parmaklıklar arasında görünen iki katlı kâgir villasına nefret ve hayranlık dolu nazarlar atfederdi. Şimali garbiden cenuba doğru bir L harfi şeklinde uzanan bu heybetli bina, asır dile çam ağaçları arasında Vatren'in haşmet ve itibarının bir timsali gibi dururdu. Demir kapının gerisinde iki yanı çiçek tarhlarıyla süslü muntazam bir yol, hafif intinalarla yükselerek villanın kapısına kadar devam ederdi. Evet, o kapının da gerisinde Beatrice Lovatren oturuyordu. Kitaplarda Lothriye'nin Beatrice'e bakışını gösteren çeşitli gravürler, Tosvanya Vadisi, uzaktan iki duvarın arasında koyunlar görünüyor. Şimdi gülüyorlar bu kitaplara. Onlardaki sevimliliği hissetmiyorlar. Yok böyle bir şey diyorlar. Böyle kitapları da çevirmiyorlar dilimize artık. Hele bu şekilde hiç çevirmiyorlar. Bunalım kitapları çeviriyorlar. Akılsızlar. Bunalım da neymiş? Güzel Beatrice'in yaşadığı malikane benim için daha önemli. Geriye dönülemezmiş. Öyle olsun. Ben ekmekçi kadın gibi kitaplar istiyorum. Ellerini bileklerinden geriye doğru kıvıran kadınlarla onlara eğilmiş durgun yüzlü genç adamları gösteren gravürler istiyorum. Demirhane müdürünü istiyorum. Bu edebiyatın da eski elbiseler gibi yeni baştan moda olmasını istiyorum. Ya ön sözler, ya yazarların hayat hikayeleri, dergilerde çıkan eleştiri yazıları, insanların yaşadığını birbirlerine çattığını görmek, satırların arasındaki hareketi duymak. Muhterem tenkitçinin işaret ettiği hususları büyük bir hüsnü niyetle karşıladım ve bahsettiği satırları tekrar gözden geçirerek olur insanlık hali bir yanılma olmuştur diye düşündüm. Mükemmellikten söz edecek ve benden iyisini yapan yoktur diyecek kadar mutaassıp olmadığını zannediyorum. Fakat maalesef muhterem refikimizin takılmış olduğu yerlerde ben mugayir bir husus göremedim. Elimdeki kitapları kâfi olmadığını düşünerek Grand Encyclopédia de France'ı da karıştırdım. Bahsettiği kelimenin işaret ettiği şekilde bir manasına tesadüf edemedim. Bilindiği gibi Sarin civarında kullanılan lisanın bazı hususiyetleri vardır. Bir Paris'te Deja dediği zaman elbette başka bir mana kasteder. Fakat Provence'lı bir köylünün aynı nüansla konuşacağını düşünmek en hafif tabiriyle saf dillik olur. Ayrıca dikkat buyurulursa hemen iki satır sonra kahramanımız olur elbette düşünürüz demekle yukarıdaki sözün manasını hiçbir tefsire mahal vermeyecek şekilde izah etmiş bulunuyor. Sonra muhterem münekkit muhtasar kelimesini kullanmama takmış. Ne yapacaktım yani? Özgel mi diyecektim? Yaşadığı devirde en büyük eserinin takdire mazhar olmamasından elem duyan ve bunun ızdırabını hayatının son senelerini geçirdiği küçük çiftlik evinde yalnızlığın acısıyla birlikte hisseden muharrir, ömrünün en güzel 6 senesini hasrettiği bu muazzam eserine olan itimadını hiçbir zaman kaybetmemiştir. Küçük bir taşra kasabasının örf ve adetleri içinde hapsolan kahramanı büyük bir muhabbetle sevdiğine şüphe yoktu. Memleketi bu eserin yazıldığı senelerde büyük bir iktisadi ve ahlaki tereddi içinde bulunuyordu. Eserinin gayri ahlaki atfedilmesi karşısında da hayretini saklayamayan muharrir, bilakis yüksek bir ahlaki gaye takip ettiği kanaatini yakınlarına her zaman isar etmiş ve şimdi unutulan bir takım ikinci sınıf ediplerin yanında ihmale uğramasını hiç affedememiştir.